Tamam. Başlıyoruz. Tamam mı? Şimdi hala giriş yapıyoruz. Arada da o bazı kavramlara değiniyoruz. Yani ilk sistemin ilk kavramlarına. Bu mantığın konumunu anlamanız çok önemli. Yani Hegel'in sistemi. Şimdi şey var, şöyle bir yazı var sitede. Onu ben nereden bulacağınızı gösteririm sonra. Buraya. Hegel'in Askabedik dizgesi. Yani şeyi unutmayalım. Hegel, Hegel'in ideali ya da Hegel için felsefenin ideali bütün bilgiyi dizgeselleştirmek. Bütün bilgiyi, bilgi diyebileceğimiz şey, görgül bilgiyi değil. Yani olan olayları, görgül olayları değil ama bilgiyi ya da görgül olayların bilgisini değil ama neyin bilgisini? Daha belirli olarak çünkü doğadaki olaylar da doğanın bilgisi olabilir. Tinsel kültürel olaylar da tinin bilgisi olabilir. Felsefenin bilgi olarak ya da insanın yani bilginin ne olduğunu şeyden öğreniyordu. Platon'dan öğrendi. Platon'dan bir şey öğrenebilir miyiz? 2000 yıl, 2000 küsur yıl önce yaşayan bir insandan, Platon'dan, Aristoteles'ten bugün bu kadar şeyken, ileriyken bilgide falan onlara göre bir şeyler öğrenebilir miyiz?
Öğreniyoruz tabii ki.
Niye öğreniyoruz? Örneğin Thomas Kuhn öğrenemeyiz diyor. Onların paradigmaları farklıydı diyor. Bizim paradigmalarımız bambaşka. İkisi arasında iletişim yok. Thomas Kuhn onu şey tanıyoruz ya da tanıyacağız. O diyor ki öğrenemeyiz. Yani çünkü çok açık. Her kültür ya da her örneğin o bilimsel topluluk diyor. Kendisi bir paradigma oluşturur. Kendisi bir dil oluşturur. Ya da bir tür kavramlar yapısı oluşturur. Ama bu özeldir diyor. Yani o şeye paradigmaya özeldir ya da o topluluğa özeldir ve başka topluluklarla buna iletişim kuramazlar diyor. Yani modern dönemde astronominin aldığı biçim klasik dönemdeki yani Helenistik dönemdeki gökbilimin yapısıyla bağdaşmaz, iletişimsiz, kopuk. Burada devin dediğimiz şey orada bambaşka bir şey olarak anlaşılıyor. Burada uzay dediğimiz şeyi orası bambaşka bir şey olarak anlıyor. Dolayısıyla böyle bir şeydi. O zaman Thomas Kuhn'a göre ve örneğin Michel Foucault'a göre çünkü o da kavramları toplumsal kurgular, yapıntılar olarak görüyor. Michel Foucault'a göre de biz geçmişle iletişim kuramayız. Thomas Kuhn bilimdeki sürekliliği kırıyor. Süreklilik yoktur diyor bir bilimde. Yani herkes yanılıyor ve onun o yanılgıyı açığa serme yöntemi de söylediğim şekilde paradigmaların özellik, kendilerine özgü olmalarından kaynaklanıyor ve o kapalılık içinde, o yalıtılmışlık içinde tabii ki bir zincirleme, bir dizi, zamansal bir dizi olmaz. Yani bir gelişme yoktur sonuçta. Ve gelişmenin ne olduğunu az çok biliyoruz. Gelişme şeyden kaynaklanıyor. Bir evrenin kendini ortadan kaldırıp bir üst evreye geçmesinden. Yani şurada Hegel bilinci bir şeyler olarak, gelişim süreci olarak alıyor. Bilinç biçimlerinin ya da bilinç şekillerinin bir sürekliliği olarak alıyor. En ilkel, en alt bilinç biçiminden felsefenin eşiğine kadar ya da saltık bilmeye kadar getiriyor ve bu bir gelişmenin çözümlemesi. Ama Thomas Kuhn ya da pozitivistler ya da yani postmodernistler falan bunlar Picasso, bunlar gelişme değil, türlülük vardır diyorlar. İkisinin arasındaki ayrım önemli. Yani resimde örneğin ya da sanatta genel olarak sanat, güzel sanatlar dememiz gerekir. Picasso orada gelişme yoktur diyor. Türlülük vardır diyor. Yani çünkü gelişme olursa o zaman gelişmiş az gelişmiş ayrımı olacak. Şu daha güzel, bu daha az güzel. Şu daha iyi, bu daha az iyi. Şu daha gerçek, bu daha az gerçek diyeceğiz. Gelişme öyle bir karşılaştırmayı zorunlu kılıyor değil mi? Bir hiyerarşi oluşturuyor. O hiyerarşiyi kırarsak, parçalarsak aynı zamanda sürekliliği de kırıp parçalamak anlamına geliyor. O zaman çok rahat ediyoruz. Her şey üst ölçüde değerli.
O doğru mu bu?
Bu şeyin işte.
Biraz yani zemini boş bir şey gibi geliyor.
Olabilir. Neden boş olduğunu düşünmemiz gerekiyor? Şey yapacağız.
Çünkü bir yapı taşı gibi yani herkes üzerine bir şey koyarak ilerliyor. İlla hani her yüzyılda bütün bilim tekrar mı başlıyor? Her yüzyılda estetik değerler yeni mi başlıyor? Yani nedir ayrım? 5 sene öncesi 5 yani 5 senede mi değerini yitiriyor bir
ama bilgi? Arada 10 senede mi bitiriyor? Olabilir tabii. Onu belki
nasıl bir ayrım? Nasıl bir ayrım yapacağım mesela? Ben bugünün bilimi ile 100 sene öncesinin bilimi mi birbirinden kopuk diyeceğim? 20 sene öncesinin bilimi mi kopuk diyeceğim?
Çok farklı olabilir. Yani. Ama Aristo, Aristo'dan bizim bence öğrenebileceğimiz şeyler olabilir. Fakat hani şu görüşe katılmıyorum ben. Hani hiçbir konuda
katılmama değil mesela. Yani argüman getirelim. Karşı ya da
özdeşsel konularda yani, hani evet. Thomas Kuhn haklı diye düşünüyorum. Çünkü o konularda hakikaten de
hangi özdeşsel konular?
Yani maddi konularda haklı öyle olabilir. Teknoloji konusunda falan. Hani
kuramlar, böyle, bilim özdek mi? O bilimlerden söz ediyor. Yani gök bilimi örneğin o zekman üzerinde duruyor.
Tinsel konularda haklı değil diye düşünüyorum. Yani çünkü eğer Homo sapiensek hepimiz hani evet. Aristo'nun getirdiği önermeler vesaire o konulardan faydalanacağımız şeyler olabilir ama hani
o faydalanamayız diyor. Çünkü Aristoteles'in devir dediği şey ya da devlet dediği şey ya da yasa dediği şey şeyde farklı. Bugünkü İnsan bugünkü bilimsel topluluklarda farklı diyor.
Yani, basamak değil mi?
Nasıl?
Basamak. Aynı topluluk değil ama sonuçta o gelişim.
İşte basamak şeyi getiriyor. Sürekliliği getiriyor.
Evet, sürekliliği getiriyor.
O basamak yoktur diyor. Çünkü basamak yüksek ve alçak olabilir. Alt basamaklar, evet. Orta üst basamaklar.
Eksikleri tamamlandıkça basamak yükseliyor.
Evet ama o süreklilik, yükselme, evet. Hiyerarşi, gelişme, bu kavramlar onlar şeyi gerektiriyor. Yani değişik bir bakış açısını gerektiriyor. Bu postmodernistler, pozitivistler.
Ama ben tekrardan soracağım. Yani bu şey, eğer böyle bir gelişim yoksa ve tamamen kopuksa ben farz edin ki bilimle uğraşmaya başlıyorum. Her şeyi yeniden mi keşfediyorum? Keşfetmiyorum. Yani belki bir adım geriye gidiyoruz. Belki bazı teorilerin doğru olmadığını ispatlıyorlar. Evet. Daha yeni teoriler geliştiriyorlar ama hepsi birbirinin üstüne eklenerek giden bir çalışma. Bugünkü astrolojiyle evet belki 3000 yıl öncesinin, 2000 yıl öncesinin teknikleri, bilgileri aynı değildi ama gelişim içerisinde her şey yerine oturdu ve herkes üzerine bir şey ekleyerek bugünkü duruma getirdi. Evet. Nasıl ben yani diyeceğim ki mesela 100 yıl önceyle benim bilimim arasında kopukluk vardır diyebilir miyim? Diyemem yani nerede keseceğim?
Tamam.
Hangi katmanda keseceğim?
O zaman şunları sorgulamak gerekebilir mi? Yani Thomas Kuhn için gerekse Foucault için. Yani bilimden ne anlıyor? Öğrenmekten ne anlıyor? Yani bunları nasıl tanımlıyor? Bunların kavramları nedir? Belki onlar anlaşılırsa dedikler bir anlam kazanır. Aksi takdirde yani Platon öğreneceğimiz bir şey yoktur dediğinde salt yani, doğa bilgisi olarak baktığımızda çok manasız gelir.
Tamam. Yani Hegel Platonist. Hegel Platonlar öğreneceğimiz var diyor. Ama pozitivistler ya da genel olarak postmodernistler demiyorlar çünkü Heidegger örneğin öyle bir şey söylemiyor.
Şunu söyleyebilir miyim?
Yani bu açık, evet.
Türlülükle gelişme hiçbir şekilde birbiriyle bağdaştırılmaz mı? Yani türlülük aynı zamanda beraberinde gelişmeyi de getiremez mi? Yani tek bir şeyde belki yanlış bir bilgide saflık almaktansa birçok bilgiyi eleyip işte doğru bilgiye, belki gerçek bilgiye böyle ulaşıp da gelişme böyle sağlanamaz mı?
Peki türlülüğün gelişme olmadığını nasıl gösterebiliriz?
Evet, ben de türlülük bir gelişmez.
Yani, ama türlülüğün olamayacağı alanlar da var bilim gibi. Yani Şimdi edebiyatta türlülük olabilir, yaşam tarzında türlülük olabilir ama bilimde türlülük olabilir mi? Yani bilimsel bir şeyde türlülük olabilir mi?
Yani güzel, güzel.
Mesela, bir konu.
Türlü türlü sayı kuramları olursa, şey Bertrand Russell'ın yaptığı gibi, 3 tane sayı kuramı var Bertrand Russell'ın. 3 türlü sayı...
Bu
ne demek bu?
Var ama başka şeyler nasıl var. Mesela? Mesela bir matematikte bir Pisagor yani, teoreminin ispatlanmasının başka bir yolu mu vardır? Veya
yani,
bir kanser...
Şöyle anladım. Yani biraz geriye doğru gittiğimi istedi. Yani bilimler, bir bilim adamı hem fizikçi, hem belki tıp,
felsefeci.
Felsefeci. Yani bunlar şimdi süreç içerisinde gelişerek her biri bağımsız bir bilim oluyor. Bunlar yani bana türdeyken olan diyor.
Evet, bilimde türlülük bir çeşitli bilimlerin, türlü bilimlerin olması.
Peki bir kişi bir mesela bilim ışığın bilim kırılmasını bilim bir türlü mesela ışığın kırılmasını ben farklı, siz farklı türde o ifade edebilir misiniz?
Bilgi gibi diyor, objektif gibi, nesnel bir bilgi gibi.
Objektif bilgiden söz ediyorsun sen ama yani ben o şeyi de mesela yani iki yaklaşım vardı bir fotonlarla. Bir de ışınsal olduğuna dair mesela ışık
dalga.
Dalga boyu ve foton haricikler için olduğu iki yaklaşım var mesela.
Ama aynı zamanda
ama
bunlar
sonunda bir şeye gidip de
ama onlara geldi.
Aynı fenomenin iki görünüşü de diyorlar. Yani iki tane kuram.
Ama ya da türlülükten farklı yani.
Türlülük kavramını mantık
yollarla
ama bir saltık bir bilgiye ulaşıyorsun değil mi sanırım?
Aynı bilgiye farklı yollardan ulaşılabilir bilimde, farklı yöntemlerle ulaşılabilir.
Olabilir ama dünyanın işte bilmem çapını söyleyeceksin. Bu saltık bir değerdir herhalde. Değil mi? Ama değişiyorsa o zaman yani
aynı sonuca farklı yollarla ulaşabilirsin. O da bir şey.
Peki o zaman türlülük kavramını mantık biliminde inceleyeceğiz zaten. Yani türlülük kavramının karakteri nedir?
Benim kafamda da sürekli şey var yani hani çok yöntemler biraz şey var değişmeyi aslında şey yapıyor gibi engelliyor gibi görünüyor ama mesela çok türlülük olmasaydı, Platon olmasaydı, Aristoteles olmasaydı, Hegel olmasaydı ya onlar olmasaydı yine gerçek bilgiye yine ulaşılmaz.
Peki.
İyi ki var ya. Yani.
O zaman bu kavramları daha güçlendirmeniz
gibi. Evet.
Nasıl?
Zenginlik gibi gözüküyor. Evet. Türlülük. Dolayısıyla bir gelişmişlik mi? Gelişme gibi. Görünüyor.
Bir yol.
Ama sanki türlülüğün olması saltık
bak,
bilgi.
Bu şeyi gösteriyor.
Bir şey daha çok imkan veren bir şey. Ama sonunda gerçek ve yani hiçbir zaman değişmeyen bir noktaya ulaşacağız. Yani buraya ulaşırken ne kadar çok yöntemimiz olursa test etmemiz daha çok olur diye düşünüyorum ama değil mi? Yani mesela evet
türlülük yani değil yani değişmeye doğru türlülüğü evet. Farklı algılıyoruz. Türlülük değil midir senin dediğin? Farklı yöntemler olmazsa bilim gelişmez ki zaten.
Türlülük kötüdür anlamında veyahut da olmamalıdır diye bir şey demedim ama sonunda şeyde bilimin son ulaştığı noktada türlülük olursa saltık bir bilgiye ulaşamazsın demek istiyorum. Orada bir türlülük yok. Mesela insanın gen haritası çıkıyor. Herkes başka yani yönde.
Bilimde türlülük var.
Şimdi burada şeyler var.
Doğa yasalarında takım, türlülük olabilir.
Temel kavramlar. Güzel yani bunu böyle almamız çok iyi. Türlülük ve gelişim kavramlarının kendilerini iyi öğrenmemiz, iyi anlamamız gerekiyor. Yani İnsan hepimizin kafasında doğal bilincimizde kavramlar şey değiller. Yani kullanıyoruz o kavramları, doğal usulümüz kullanıyor. Ama o kavramlar konusunda çok iyi bilgimiz yok. O yüzden felsefe çalışıyoruz, merak ediyoruz falan. Onları zaman içinde daha netleştireceğiz, kristalize edeceğiz. Yani türlülük nedir, gelişme nedir?
Onların sanki şey gibi
kendini
değil mi? Mesela bir ağacın dallarının böyle yana doğru gelişmesi türlülükmüş gibi geliyor ama ağacın hepten de aynı anda büyümesi evet. Gelişme gibi geliyor. Yani ama, ne kadar dalları büyürse türlülük farklı
güzel.
Şey ama ağaç bir yandan da büyüyorsa gelişiyor da yani sanki türlülük ve gelişme bir anlamda birbirine hani senin söylediğin gibi zıt da olmayabilirmiş gibi.
Şimdi, güzel ayrım kategorisi var, türlülük kategorisi var, karşıtlık kategorisi var. Bunlar özel kategoriler ve bunları biz öz bölümünde evet, öz bölümünde ayrım, türlülük ve karşıtlık. Yani Hegel burada bu üç kategoriyi alıyor temel olarak ve onları bu benzetme tamam. Yani gelişmenin ve türlülüğün görgül dünyada tabii ki şeyleri var. Realiteleri var. Yani o kavramları biz dünyaya uyguluyoruz. Ama yine de kavramları kendi diyalektikleriyle ya da kendi mantıklarıyla anlamak mantığın şeyi görevi ya da mantığın anlamı onu yeri gelince yapacağız. Şu an ona girersek çünkü ayrıma gelmek için özdeşlikten başlamamız gerekiyor Hegel'in sisteminde. Ve onları daha o kadar şeyde değiliz, ileride değiliz. O yüzden ama şeyi görebiliyoruz. Gelişim ve türlülük kavramlarını bilime uyguladığımız zaman büyük problemler çıkıyor ve bu problemler kolay değil. Thomas Kuhn şey değildi yani öyle düşünmeyen bir insan değildi ve oldukça çalışan bir Amerikalı, bir öğretim üyesi, bir akademisyen ama yani kendisi belki de tam çözemediğini düşündü problemleri. Yine de şey yani bütün o şeye rağmen diyelim doluluğuna rağmen belki de büyük bir gaf yaptı yani büyük bir baltayı şeye vurdu belki de taşı vurdu yani o da oluyor olmayacak bir şey değil. Onları bağımsız olarak ve özgürce incelememiz gerekiyor.
Hangiyle baltaya taşı vurmuş oldu? Hangi şeyle yaklaşımıyla?
Paradigma yaklaşımıyla.
Yani bağlantı
her yok. Her kültür, evet bağlantı yok. Her kültürün kendine özgü kavramları vardır. Tam olarak aynı şeyi Michel Foucault söylüyor şeyden. O da bir araştırmacı. Şimdi
şöyle bir şey yaptım. Böyle bir şey anlayabilir mi? Türlülük çokluk demek. Çoklukta devinim demek. Devinimde gelişme demek değil mi? Yani Parmenides'e gidersek orada varlık vardır ama diyerek
analiz. Devinim, devimden hemen gelişme nasıl geçiyoruz?
Devim olmadan gelişme olmaz mı?
Değişme olmadan ama her değişim, her devim gelişim değil. Mesela bir taş devinirken gelişiyor mu? Hayır. Yani devim, gelişim kavramını incelememiz gerekiyor. Gelişim kavramının özü kısaca şu. Bir şeyin kendinde kapsadığını ortaya koyması.
Potansiyelinin
açığa çıkması. Yani evet. Ve bu aslında kavram bölümüne ait bir kavram diyor Hegel, gelişimin kendisi, kavramın ilişkisi diyor. O yüzden aslında tam olarak şey de değil, edimselleşme de gelişmeden daha alt bir kavram. Yani gizliliğin edimselleşmesi...
Gelişmenin bir aracı değil mi?
Gelişmenin bir aracı, tabii. Gelişmede kapsanıyor, doğru. Yani kapsandığını göreceğiz ama gelişme edimselleşmeden de daha farklı bir şey. Yani örneğin bir bitki tohumunun gelişmesinden söz edebiliyoruz. Ama bir edimselleşme zorunlu olarak gelişme değil. Yani bir potansiyel enerjinin şeye dönüşmesi, kinetik enerjiye dönüşmesi, yani bir suyun potansiyelinin aşağı dökülmesi gelişme değil. Edimselleşme ama gelişme değil. Gelişme daha farklı bir şey. Gelişme, edimselleşme, türlülük falan bütün bu kavramlar mantık biliminin şeyleri, içeriğini oluşturuyor ve biz onları o tasarımlara dayanmadan kendi bağıntılarıyla, arı bağıntılarıyla anlarsak o organon denen şeyi yapmış oluyoruz. Yani genellikle doğa bilimlerine ve tin bilimlerine girmeden önce insanlar, yani araştırmacılar daha eski antik çağdan beri bir yöntem gereğini şey yapıyorlar, yöntemin gerekliliği görüyorlar. Çünkü orada kullandığımız kategorileri örneğin edimselleşmenin, gizliliğin, gelişmenin ne olduğunu bilmeden fiziğe girersek, sosyolojiye girersek çoğalırız ve çoğalıyorlar. Yani bakın sosyologlara, şu ya da bu sosyolog tek bir şeye, kavrama kilitleniyor, Durkheim ya da Max Weber ya da başkaları ve orada yani tek bir kavrama kilitlendiği zaman, her şeyi ona uydurmaya çalıştığı zaman ortaya şey çıkıyor. Bir sistem çıkıyor ama işlemeyen. Yani Karl Marx altyapı kavramını temel olarak alıp her şeyi ona göre açıklıyor. Mozart'ı bile oradan çıkarsamayı istiyor. Yani çünkü o diyor ki bu her şeyi belirleyen kavram. Madde. Ya da yani madde, anlıyoruz maddenin fiziksel, doğal bir kavram olduğunu ama altyapının maddeyle ne ilgisi var onu pek anlayamıyoruz. Marx'ın kendisi de anlayamıyor. Çünkü orada üretim ilişkileri diyor, ilişkilerin özdek olduğunu, madde olduğunu düşünemeyiz herhalde. Tarihsel materyalizm diye, tarihin maddeyle nasıl bir bağlantısı olabilir? Bunlar şey, öyle çok güzelce analiz edilmeden böyle dogmatik olarak, ideolojik olarak kullanılan bir takım kavramlar gibi görünüyor. Ama onları analiz etmeliyiz. Yani sadece karalamak ya da reddetmek bir anlamı yok. Neden yanlış, neden, neresi eksik falan. O yüzden kavramları iyi bilmeliyiz. Özdek nedir? Biliyor muyuz? Doğal bilincimiz de var ama kimse onun ne olduğunu bildiğini söyleyemiyor. Her kavram için böyleydi bu. Yani birisi çıkıyor ki ya ben uzay kavramını bilmiyorum. O zaman nedir acaba? Sanki sadece uzayı, sadece zamanı ya da sadece özdeği aslında niteliğin ne olduğunu, niceliğin özün ne olduğunu, tözün ne olduğunu, genel olarak kavramların hiçbirini doğal bilincimiz bilmiyor. Onları öğrenmek şey, organonun ya da mantık biliminin şey, içeriğini oluşturuyor. Gelişme nedir, nitelik nedir? Şimdi burada yine başlarda şeyi mantık bilimiyle öteki bilimlerin ilişkisini incelemek, anlamak önemli. Niye mantık bilimini? Yani herhalde bu yeterli bir, en azından şu an için yeterli bir gerekçe. Eğer bir bilime giriyorsak ve o bilimin kavramlarını bilmiyorsak o bilimde el yordamıyla gidiyoruz demektir. Dediğim gibi sosyolojiye giriyorsak ve temel kavramlarımız konusunda yeterli değilsek ya da tarihe giriyorsak yasanın ne olduğunu, devletin ne olduğu konusunda şeyse bulanıksak, yani devlet kolay bir kavram değil. Genel istatistik şeye sorduğunuz zaman, Marx'ı sorduğunuz zaman baskı aracı diyor. Rousseau'ya sorduğunuz zaman genel istatistik diyor. Hegel'e sorduğunuz zaman özgürlüğün edimselleşmesi diyor. Şeye John Locke'a sorduğunuz zaman şey diyor. İşte yani egemene teslim edilen bireysel istatistikler falan diyor. Yani herkesin, her felsefecinin şeyi var, bakıyorsun türlü türlü açıklamaları var ve bunların hangisini alırsak ona göre bir çözümleme yapacağız ve hangisini neye göre seçeceğiz? Yani tarihçinin işi, sosyoloğun işi, psikoloğun işi falan ya da fizikçinin işi kolay değil. Ve bu kavramları bilmeden o bilimleri yapmaları onları yöntemsel sorunlara düşürüyor. Thomas Kuhn ya da pozitivistler o sorunları çözmeye çalışıyorlar ama onların da Hegel ya klasik felsefe açısından, bakış açısından pek başarılı olamadıklarını görüyoruz. Yani bilimi kurtarmaya çalışırken bilimi bozma noktasına geliyorlar. Eğer bilim gerçeklikle ilgiliyse o zaman pozitivistler örneğin şeyi göreceğiz. Olasılıkta takıyorlar şeyi, bilgiyi. Yani çünkü görgül yönteme göre, deneyime dayanan yönteme göre ve induction, tüme varım denen şeye göre evrensel olarak geçerli yasalar, kurallar çıkaramayız. Ve ancak yaklaşık, yani şuydu, bütün kuğuları gördüğüm bütün kuğular beyaz çıkmış olsa bile sırf o gözleme dayanarak tüm kuğular beyazdır diyemem. Çünkü gördüğüm kuğuların sayısı sınırlı. Görmediklerim hakkında gördüklerime dayanarak sonuç çıkarıyorsam bu şey tüme varıma dayanan bir şey olacak ve tüme varım onun daha sonraki kuğuların içinde beyaz olmayan bir kuğunun olmayacağını garanti etmiyor. A priori ise yasa a priori ise yani evrensel olarak geçerli tanıtlanmışsa tamam o zaman başka renk kuğu olamaz. Ama o zaman a priori tanıtlama nasıl oluyor? Görgün tüme varımın şeyi nedir? Yarattığı problemler nelerdir? Onları çok şey yapacağız, sık ele alacağız ve netleştireceğiz. Şimdi esas problemimiz şey, doğayı biliyoruz, özeksel, duysal elimize geliyor. Görüyoruz, dokunuyoruz ve düşüncemiz bize doğal şeylerin var olduklarını söylüyor. Tamam. Ama düşüncemiz aynı zamanda onların sonlu olduklarını da söylüyor. Tüm doğa ve tüm tin alanı varoluş alanıydı. Sonlu varlıklar alanı, yani varoluş sonlu, varoluş şey değil, sonsuz değildi. Ve o zaman bu şey, problemimiz mantık biliminin içeriğinin bu reel şeyler karşısındaki durumu ya da kavramlar ve realite arasındaki ilişki. Yani A priori kavramı, a priori de önsel demek. Deneyime önsel. Kant bunu çok kullanıyor modern felsefeciler arasında. Ve bu şey, kavramlar ve duysal ve tinsel realite arasındaki ilişkiyi anlamamız gerekiyor. Yani duysal realite sonlu olarak var. Tinsel realite, o da sonlu olarak var. Ama birisi duysal olarak var, öteki diyelim düşünsel olarak ya da tinsel olarak var. Ama idealar nasıl var? Yani kavramlar ve ideaları aynı görebiliriz Platon'un idealarıyla. Bugün genel olarak bizim kavram dediğimiz şeyi, bunlar nasıl varlar? Bu konuda kim bizi aydınlatabilir? Varlar mı?
Nasıl varlar? İdealar mı?
İdealar.
İdealar var.
Nasıl varlar?
Bizim göremediğimiz bir şekilde varlar yani.
Yani duysal değiller.
Duysal değiller evet.
Yani doğanın şeyleri gibi duysal değil. Peki duysal olmayan şeyle duysal olan şey arasında nasıl bir ilişki olur? Platon metaxis diyor. Katılma, pay alma ya da.
Duysal şeylerden duysal olmayan çıkarımlar yapabiliriz.
Yani bu kalem, kalem ideasından nasıl pay alıyor?
Biz şey gibi görmüştük, armut ideası. Mesela armut bir meyve
evet.
Ya da armut olmasın, elma.
Elma.
Ondan sonra bir de aynı zamanda yuvarlak diye bir şey var. Elmayı tarif ederken kırmızı diyoruz, yuvarlak diyoruz. Onlar idea oluyor.
Evet.
Ama elma yani hani kırmızı ve yuvarlak bir şeyle anlatamayız. Onu bir şeyde hani elmadan, hani kırmızı ne dedikleri zaman elma rengi diyebiliriz.
Hı.
İşte yani hani onların bir nesnede cevaplayabiliyorlar. Onlar idea gibi diyormuşlar.
Daha kavramsal olarak nasıl anlatabiliriz? Yani nasıl öğrendiğimizi açıklayabiliyoruz, daha kolay açıklayabiliyoruz. Ve ideaların var olup olmadık. Çünkü felsefe tarihinde felsefecilerin öteki yarısı yoktur diyor idealar. Böyle saçmalıklar yoktur diyorlar.
Çünkü şey değil mi?
Pozitivistler yine şeyler, nihilistler ve pozitivistler.
Platon anlatmak istediği bir şeyi, onun bir adı var, daha karmaşıklaştırarak anlatıyor bu ideaları ortaya atarak. Aslında normalde evreni açıklamaya çalışırken, yani o arkeyi açıklamaya çalışırken bunu daha da karmaşıklaştırıyor. Ve hatta evet. Ad infinitum'a gidiyor böyle. Ne? Ad infinitum evet. Yapıyor bu şekilde.
Nedenlerini
evet.
Ararken.
Evet, nedenlerini ararken. Çünkü anlatmak istediği bir kavramı daha karmaşıklaştırarak açıklıyor insanlara. Yani hı-hı. Mesela kalemi anlatmaya çalışırken bir de idealar diye çok başka bir dünya çıkartıyor insanların başına. Hani gibi daha karmaşıklaştırıyor. Evet,
yaratılıyor diyorsunuz o zaman. İdeal yok ama bir kavram olarak yaratılıyor anlamında sizin.
Yani aslında nedenini yani. Açıklıyor. Yani bir şeyi tanımlarken sonuçta kendisi bunun tanımını kendisi yaratıyor ama aslında hani gerçeğin böyle olduğunu söylüyor. Hani gerçeği keşfediyor mu, yaratıyor mu? Orada işte ona inanıp inanmamakla alakalı bir şey. Yani gerçeği keşfediyor ya da belki de bir şey yaratıyor, bir açıklama çıkartıyor ortaya sonuç olarak. Ona nasıl yaklaşacağımız?
Belki siz şey anlattınız yani özleyin soyut olarak kavramı nasıl çıkartılır onu anlattınız. Ama idea kavram demek değil.
İdea kavramları, onu evet, geçen sefer evet. Yapmıştık ama yani bilmiyorum, belki benim öğrendiğimde çok yani şey yüzeysel geçtiğimiz için böyle oldu.
Kavramlardan iletilik düzeyindeki şeyleri atıyorsun, bir şeydeki olmasa da olur olanlarını attıktan sonra olmazsa olmaz noktalarını birleştirip bir soyut bir şey çıkartıyorsun. Ama idea da onun da dışında. Ya kavramın...
Başka bir dünyası yok mu zaten onun? Bizim evet. Yaşadığımız dünya dışında asıl dünya onların dünyası.
Yani Platon'da öyle bir şey var değil mi? Yani sanki bu dünya ideallerin bir tür görüntüsü, yansıması, ideallerden çıkmış bir yansıma.
Yani her kavramın yavaş yavaş hani ilerlediği, geliştiği, daha ideal, daha üstün, daha tam biçimine doğru yolculuk ettiğini düşünüyorum.
Mesela insan türü ideal bir kavrama mı ulaşacak? Mesela işte...
İnsan dini.
Hani hayır ama fiziksel olarak da yani benim anladığım belki hani daha iyi incelediniz, daha iyi biliyorsunuz. Yani benim anladığım aynı zamanda şeylerin yani maddesel şeylerin de ideal bir görüntüsünün ve varlığının olduğundan bahsediliyor diye anladım ben.
Tabii onda da var.
Yani bütün dünyadaki her şeyin bir görüntü, bir idealden bir yansıma olarak bulunduğu şekilde.
Yansıma belki değil de
hani mağaradaki yansımasına kadar giden bir açıklama yok mu Platon'un şeyinde?
Bir ideal dediği bir ideal nerede, nereden geliyor, onun yansıması nasıl oluyor?
Benim çok cevap verebileceğim bir şey değil ama açıklarken böyle açıklanmıyor.
Şimdi Frank Tilly var, bir Amerikalı felsefeci. Onun idealar öğretisi konusunda kısa bir şey var, yazısı var. Bir de onu okuyalım. Yani o da bu sorunu alıp açıklamaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi diyor, idea, düşünce ya da kavram birçok tikele ortak özel nitelikleri kapsar ya da bir arada tutar. Yani İdeanın, evrenselin ya da kavramın şeyi var. Birçok tikele, bütün güller çiçek örneğin. Ya da gül ideasının genel özelliklerini birçok tikel gül kapsıyor. Bunu demek istiyorum. Böyle ideaları yalnızca ansal süreçler olarak görme eğilimindeyizdir. Yani ideaları ansal süreç dediği zaman öznel şeyler olarak, nesnel olmayan ama öznel olan şeyler olarak görme eğilimindeyizdir diyor. Yalnızca tikeller var olur. Az önce dediğimiz gibi duysal tekiller ya da tikeller vardır. Tinsel tekiller. Ama idealar var olmaz gibi geliyor. Anlayın dışında ideaya ya da tipe karşılık düşen hiçbir şey yoktur. Yani ben bir gül ideasından düşündüğüm zaman bu düşüncemin bir nesnesi yoktur diye düşünürüz. Anistenes'in bir at görüyorum ama atlığı görmüyorum dediği söylenir. Çünkü atlık ideal olacak ama ideal görünmez. Beyazlık, bütün beyaz şeylerin ideası, beyaz rengi diyelim, bir ortak bir kavramdan alıyorlar diye düşünelim. Beyazı görüyoruz, beyaz şeyler, ama beyazlık soyut bir kavram. Platon bu görüşe katılmaz. Ona göre idealar ya da biçimler, yani ideayı, eide ya da morfayı, o da biçim diye geliyor. Yalnızca insanların anlıklarındaki ya da giderek Tanrı'nın anlığındaki düşünceler değildirler. İdealar yalnızca anlıkta, yani zihinde olan düşünceler değiller. Platon onları kendilerinde ve kendileri için var oluyor olarak tasarlar. Kendilerinde varlar. Kendileri için varlar. Yani sadece bizim için var değiller. Eğer yalnızca bizim için var iseler, o zaman özden olacaklar. İdeayı ve kavramı burada yakın olarak düşünüyoruz. Dediğim gibi yani ayrı bunlar ama şu anda şey değil. Genel olarak düşünceler, idealar ya da kavramlar diye girdi dili de girsin. Platon onları kendilerinde ve kendileri için var oluyor olarak tasarlar. Şimdi önemli olan şey, idealar tinsel değiller, özdeksel ya da duysal da değiller. Yani iki alan var. Bizim yaşantımızın, deneyimimizin iki alanı var. Doğa ve tin alanları. Ama idealar bu ikisine de ait değiller.
Başka bir dünyaya
da ait. Evet, ikisinde de beyazlığı görmüyoruz ya da güzelliği görmüyoruz. Nerede? Güzel olan şeyleri görüyoruz. Beyazlığı görmüyoruz. Bunlar şeyde. Acaba neredeler?
İnsan aklının yarattığı bir şey.
Efendim?
İnsan aklının yarattığı bir şey.
Onu dedi ya, hayır dedi. Platon onu kabul etmiyor.
İşte o. Bir yerde var ama nerede
şimdi,
var?
Çünkü biz edimselleşmenin kısmında olduğumuz için onu tam görmüyoruz. Çünkü sonu yok güzelin, yani değişimin bizim...
Biz güzeli tikelleri içinde, yani tikel örnekleri içinde görüyoruz,
evet,
ve ideasını var. Görmüyoruz. Ama idea zaten, evet, görsel bir şey değil. Duysal değil yani. Tinsel de değil. Yani
başka bir şey
kalmıyor. Zaten problem bu.
Kavramsal da
değil.
Kavramsal tabii, mantıksal, kavramsal diye efendim.
İçindeyiz yani, kavramsal.
Evet, yani şöyle bir şey var, ideayı göremiyoruz.
Bir kapsıyor çünkü.
Ama düşünüyoruz. Yani işte beyazlığı düşünüyoruz, güzelliği düşünüyoruz.
Hayal ediyoruz.
Hayır, düşünebiliyoruz, hayal de edebiliriz ama düşünebiliriz de. Güzelliği aslında kavrama ya da ideayı hayal etmek demek, eğer imgelemek demek, onu imgeselleştirmek, resimselleştirmek ise o zaman onu yapamayız. Çünkü güzelliği ne zaman imgeselleştirirsek, o zaman tikel bir örnek üzerinde onu görürüz. O zaman ideal olmaktan çıkar.
Peki idealler?
Ama güzel olması o ideaya bağlı.
Peki ideal de, yani bunlarla mı doğarız biz? Özümüzde var mıdır? Gelişir
ona da
mi?
Platon yanıt veriyor. Yani bunlarla doğarız ama bu mit kullanarak açıklıyor. Daha önce konuşmuştuk. Kavram geliştirme yetisi insanda var. Homo sapiens de var. O anlamda bunlar doğuştan. Doğuştan düşünceler anlatıma Leibniz'de özellikle önem kazanıyor ve Descartes Leibniz'de ama özellikle Leibniz'de Leibniz onları şey yapıyor. Yani rasyonalistler usul kabul eden düşünürler. Yani Leibniz, Descartes, Platon, Aristoteles, Hegel, Farabi bunlar doğuştan ideaları kabul ediyorlar. Yani hepsi aynı terimi kullanmıyorlar. Hepsi doğuştan idea ya da idea falan demek zorunda değil. Yani ama
varoluşçular kabul etmez herhalde.
Varoluşçular insan özü yoktur diyorlardı ve bu rasyonalistlere göre insan özü logos her şeyden önce. Yani insan sadece mantıksal bir varlık değil, aynı zamanda moral bir varlık ve estetik bir varlık. Ama insan özü varoluşçular tarafından reddediliyor. O yüzden varoluşçular. Özü reddedip varoluş doğruldukları için onlar varoluşçu. Şimdi devam edeyim. Platon onları kendilerinde ve kendileri için var oluyor olarak düşünür. İdealar ya da biçimler tözsellik niteliğini taşırlar. Töz demek fiziksel şey demek değil. Töz kalıcı olan demek. Töz. Türkçede kullanılmıyor bu. Çok seyrek kullanılıyor ama anlamı o kadar zor değil. Tözsel olan, substantial olan, dayanıklı olan, kalıcı olan, süren, ilneksel olan öyle değil. Ama idealar tözsel. Yani töz demek şey demek değil. Fiziksel, cisimsel demek değil. Tözseldirler. Olsia bu Aristoteles'in töz kavramı olgusal ya da tözsel biçimlerdirler. Şeylere önsel apriori'dirler. İdealar. Şeylere önsel. Yani bu idealların örneğin kalem ideasının bütün kalemlere önsel olduğu anlamına geliyor. Platon'un teorisinde ya da güzellik ideasının bütün güzel şeylere, bunlar zamansız. Uzayda, yani doğada olmamaları, uzay ve zamanda olmamaları demek. Uzay ve zamanla, zamandan etkilenmiyorlar o anlamda, uzayda ve zamanda değiller. Yani bunlara yer aramak şey, umutsuz çünkü bir yerde değiller. Genel olarak yer uzay denen şey. İdealar Platon için uzayda değiller. Ama uzaydaki şeyler deler. Yani buna değişik çözümler getirildi. Bazıları şey diyorlar, in re, şeydedir. Yani idealar şeyin dışında değil, neydi o Latincesi, abre gibi bir şey. Ama in re'dir, yani şeydedir. Tamam, idealların...
Sanki yani evrende bir yerdedir belirlemesi yapan filozoflarda var. Yani Platon tensini evrende bir yerdedir diyeceğim.
Her yerdedir. Platon her yerdedir. Ya da rasyonalistler bunlar Tanrı gibi. Tanrı nasıl her yerde bulunur? Her zaman, bütün zamanlarda her yerdedir. İdealarda metafor olarak tanrısal idealar da diyoruz. Yani eğer bir rasyonalist tanrısal idealar diyorsa o Tanrı sözcüğü şey değil. Yani dinsel bilincin anladığı anlamda tanrısal değil. Metafor, ilksiz sonsuz anlamına geliyor. Şimdi olgusal ya da tözsel biçimlerdirler. Şeylere önsel ve onlardan ayrı, onlardan bağımsız uğradıkları değişimlerden etkilenmemiş olarak var olan onların kökensel ilksiz sonsuz aşkın ilk örnekleridir. İlk örnek, kök örnek, yani köken ve ilksiz sonsuz demesi ebedi ya da ilksiz sonsuz bu şey zaman tanımayan demek. Örneğin Big Bang şey değil, ilksiz sonsuz değil. Big Bang'in kendisi bir ilk.
Evet.
Yani var öyle bir şey. O zaman o son mu olacak ve o şey değil. İdeallara benzeyen bir durum değil. Uğradıkları değişimlerden etkilenmemiş olarak var olan değişimlere uğramıyor idealar. Yani onların kökensel ilksiz... Şimdi algıladığımız tikel nesneler bu ilksiz sonsuz kalıpların eksik eşlemleri ya da yansılarıdırlar. Eksik, imperfect.
Yani devlette anlatı, o demin efendim söylediği.
Nasıl?
Devlette anlatılan yansıma şey değil mi?
Yansıma denebilir.
Biz hep her şeyin yansımasını görüyoruz. Biz duvara bakıyoruz, zincirdeyiz, arkadan geçen nesneler.
Evet. Yani İdeal yansıması çok uygun değil. Kopya demek, katılma, meteksiz katılma demek. İdeal ve şeyler arasındaki ilişki meteksiz ilişkisi. O şey, katılma. Yani idealar idealdan pay alıyor. Ama ideal öyle bir şey ki, diyor Platon, o pay verdiği zaman herhangi bir şekilde bir eksilme olmuyor onda. Yani bir kalem ideası bütün kalemlere katılıyor ama herhangi bir eksilmeye uğramadan, herhangi bir değişime bunlar biraz mit gibi görünüyor.
Evet, hiçbir tanımlama imkanı yok. Bunlar zamanda, kabuller yani, mitler, evet.
Yani Platon'un yöntemi en azından bazı durumlarda ona başvuruyor. Çünkü o zaman çok felsefe çok erken, yani henüz her şeye rağmen. Platon ilk büyük düşünür. O en Sokratiklerden sonra ve Aristoteles daha
daha sistematik.
Biraz daha büyümüş, daha olgun, evet. Platon'a göre
her
bir bakıma. Ama Platon özel. Neyi?
Her kavramın bir ideası.
Kavram ve ideayı ayırmasak o da olabilir şu anda. Yani güzellik kavramı ya da güzellik yani ideası.
Kavram ve realitenin
evet. Evet.
Dolayısıyla her kavramın bir ideası var. Bir bütün oluşturuyor.
Yani şöyle düşünebiliriz. Kavram zaten realitesi olan bir şey.
Evet.
Yani kavram çünkü realite fiziksel değil.
Güzellik, sanat. Evet. O zaman negatif şeylerin
ne gibi?
Kötülük.
Tamam. Çirkinlik, kötülük, yanlışlık.
Daha çok güzel.
Biraz çarpıcı bir soru.
Hiç değil.
Hayır.
Ha, onların değil. Da bir, evet. Yani onların da. Olumlu demek çok saçma oluyor. Çünkü ideal pozitif yönlü bir gelişim ama o da bir kavramsa.
Evet.
Kötülük de bir kavramsa dolayısıyla.
Tabii. Yani negatifin de şeyi var. Anlamı var. O da yani. Ama onlardan kötülük ve çirkinlik vesaire bunlar negatif şeyler diye onlardan yani o ön yargıyla bakmadan öteki şekilde de bakmak gerekir. Yani olumsuz da olumlu. Yani olumsuz
yani
yok değil.
Yani bize göre olumsuz olmuş oluyor. Kişinin
evet.
Durumuna göre olumsuz.
Hani biz beğenmiyoruz falan. Bunlar şey kavramlar. Kötü kavramlar falan. Yani kötü zaten adı üstünde. Ama o yüzden yok diyemeyiz onları. Yani kötülük diye bir şey var. Çirkinlik diye bir şey var. Bilgisizlik diye bir şey var. Yanlış diye bir şey var.
Eksil onların da idealları var.
Tabii ki.
Yani şimdi bunu söylediğimiz zaman ideaya yaklaşmak her zaman da çok
yani,
bir şey değil yani.
İdeal,
yani bu anlam, bu gözle bakarsınız
evet,
değil mi?
Evet.
Negatif olarak yaklaşma. Şimdi orada başka bir yani sorun var. Örneğin ideal kötülük diye bir anlatım saçma geliyor.
Evet
şey.
Saçma geliyor çünkü pozitif.
İdeal çirkinlik. O da saçma geliyor. Niye saçma geliyor?
Evet, bunun karşılığı bir kavram var mı? En çok negatif yönü.
En kötü olan.
En
efendim?
Kötü olan.
Negatif yönde ne kullanabiliriz onun yerine?
Koyduğumuz zaman ideal doğru bir gidiş var mı? Gelişimden bahsediyor. Yani
şimdi insan ustal bir varlık dediğimiz zaman insanın çirkinden yana olmadığını, bilgisizlikten yana ya da kötülükten yana olmadığını
düşünüyoruz.
Yani insan
özü karşılıklar, kavramlar karşılıklarıyla var ya bütünü oluşturuyor. Dolayısıyla diğer yönünü bulmak için.
Yani kötülük var. Ama kötülük ve iyilik nedir ya da ilişkiler nedir diye sorarsak örneğin Hegel aşağı yukarı şöyle bir yanıt veriyor. Kötülük insanın ondan kurtulduğu şey. İyilik ona doğru evrimlendiği şey. Çünkü insan doğal olarak kötüdür diyor Hegel. Yani doğal olarak şu, özsel olarak demek değil ama doğayla ilişki içinde düşünüldüğünde evet, insanın kötülük insanın doğa yanından kaynaklanıyor demek istiyor bir bakıma. Çünkü doğada İçgüdüler var ve içgüdüler kötü değil tabii ama insanın moral olarak bozulması durumu insan istencinin doğal dürtülere yenik düştüğü zamanı anlatıyor ve yani tarih felsefesinde de şey bütün tarihsel süreç aşağı yukarı şey diyor insanın o doğal kötülüğünden kurtulması için verdiği kavgadır diyor. Yani bu savaşlar, şeyler, yani şimdi hırsa kapılan bir insanın ve örneğin başkalarını sömüren bir insanın ya da böyle bir insanlar görünen bunların doğal davrandıklarını söyleyebiliriz. Daha çok ussal değil ama doğal. Çünkü sömürü ıslah değil. Yani moral olarak yanlış olan bir şey.
O zaman postmodern içgüdüsel davranma.
Doğal ve içgüdüsel.
Evet. Doğal deyince yani sanki hani
İlkel
veya.
Evet. O zaman sömürünün ilkel, bir ilyası olamaz. Nasıl? Doğal bir şey yapamaz.
Ne?
O zaman sömürünün ilyası olamaz diyoruz.
Sömürü kavramı var mı?
Kavramı var. Kavramı var ama onun ilyası olamaz yani.
Güzel. O yüzden ideal kavramını biraz şey yapıyoruz. Platon'un yani Hegel ideal kavramını kullanmıyor dedi. Kavram yerine. Yani kavram kavramını kullanıyor ama ideanın da özel bir şeyi var Hegel'in sisteminde. Özel bir yeri var. Şimdi
bir de öznel kavram, nesnel kavram onu da açıklayabilir miyiz? Yani mesela benim bahsettiğim...
Sen koy. Yani açıkla. Ne düşünüyorsun?
Öznel kavram derken hani nesneleri veya bütün yaşantımızla karşılaştığımız her çeşit şeyi
somutlayarak
elde ettiğimiz kavram. Kavramda, nesnel kavramda aslında onun ideası.
Evet.
O anlamda kavramla idea ayrılmaz ama öznel anlamda ayrılıyor. Öznel kavramla idea ayrı. Nesnel kavramla idea çok...
Tamam, o Platon öznel idealardan da söz ediyor. Yani neden söz ediyor? Nous insan, o zaman Yunanlıların nous dediği şey bizim zihin, anlık dediğimiz şey ve insanın ideaları bilen yetisi nous ya da us diyebiliriz. Dolayısıyla idealar aynı zamanda da özner. Yani o yüzden yani burada özne ve nesne ilişkisi içine kavramları da getirebiliriz, şeyi de getirebiliriz, idealları da. Platon'un ideası nesnel ama. Ama o düşünülmüyor, o olması anlamına gelmiyor. İnsan ideaları düşünebiliyor. Platon eğer nesnel idealar insan anlığında, insan nousunda onlara karşılık düşen bir şey bulmuyor olsalardı o zaman bilgi olanaksız olurdu. Çünkü idealar ideaları bilir. Yani insanda iyi ideası varsa insan nesnel iyi. Nesnel iyi ideasını bilebilir. Yani ideaların bir çiplenmesi, katılma, o zaman şöyle diyebiliriz. Nous, Anaxagoras'ın nous'u, evrenin özüdür diyordu. Evrensel nous, nasıl ideatikal şeylere katılıyorsa, bunların terimleriyle konuşursak, nous ya da logos, nesnel, ama aynı zamanda da her insan, her homo sapiens nous ya da logosu kendi düşüncesi kendi şeyinde fiziksel varlığında taşıyor. Bu şey biraz böyle antika gibi görünüyor bu anlatım. Ama geçerli. Çünkü mantık denen şey herkeste var. Her homo sapiens'te var ve bütün mantıkçılar onun evrensel olduğu varsayımı üzerine mantık yazıyorlar. İsterse simgesel mantık olsun, fark etmez. Onların onu yaparken ya da aksiyonlar gerçeklikler ama tanıtlamasına gerek olmayan, olanak olmayan apaçık gerçeklikler ve onlar da şey, logosun, nousun evrenselliğini varsayıyor. Yani koşut çizgiler kesişmezler. Bu bir aksiyon ya da postulat ve bunun tersini düşünebilecek hiçbir insan usul yok. Bu evrensel o anlamda. Yani birisi derse ki koşu çizgiler kesişir, ona herkes isyan eder. Protagoras şey diyor, bir teğet diyor, bir eğriyi birçok noktada keser. Biliyoruz.
Teğet
kavramına aykırı. Niye öyle demek gereksinimini duyuyor Protagoras? Evet, yani o şeyi duysal olarak düşünüyor ve duysal nokta şey değil ya da duysal eğri.
Protagoras mı?
David Hume şey diyor, iki tane çizgi birbirini kesen iki çizgi tek noktada kesiyor. Peki diyor, güzel, kabul ediyor bunu. Ama diyor bu çizgileri diyor şey yaparsanız birbirine yaklaştırırsanız
çok
evet örneğin diyor işte bir dereceye falan inerse bu yarım dereceye falan inerse diyor belki açı o zaman birçok nokta İşte doğru, ama duysal çizgiyi düşünüyor. Kavramsal çizginin kalınlığı olmadığı için o zaman mümkün değil, olanaklı değil birçok noktada kesmesi. Çünkü kalınlık yok. Kalınlık olduğu zaman tabii kalınlık varken aslında şeyde de olsa, yani açı şey de olsa, 90 derecede olsa kalınlığı olan çizgiler birçok noktada kesiyor. Onlar görgü, onlar geometrik çizgi değil, yani çizgi değil. Burada şeyi görüyoruz, yani tasarımsal düşünme ile kavramsal düşünmenin ayrımını. Tasarımsal düşünme hep resimsel, imgesel ya da duygusal düşünme ve o felsefenin ya da bilimin şeyi değil, aracı değil. İdealar öznel, Platon'da öyle. Yani Platon, o Predik Kapısı'nın Platon kitabında da görünüyor. Yani ideaları kavrayan yeti nous. Ve idealar o anlamda bilinebilir. Eğer nous idealları kavramıyor olsaydı, o zaman Platon şey olacak, Kant gibi bilinemez şey olur. Yani insan düşünceleri kendilerinde şeylere, yani idealara ulaşamaz diyor şey Kant. Ve de Platon'da bir Kantçı olurdu. Onu o zamanki sofistler ve kuşkucular yapıyorlar. Yani o antik dönemde de şey var. İnsan bilemez diyen düşünürler var. Verelim. İlksiz, sonsuz. Bunlara paradigmata diyor aynı zamanda şey Platon. Evet. Onun türettiği söyleniyor.
Şimdi biz